Ayrım 47.
Sayfa numarası 418. Fransız Conte'nin başlattığı, Alman Krisman'ın bitirdiği Nihavend kazısı, Yakın Doğu uygarlığının doğudan batıya yayılış merkezini ortaya çıkarmış. İngiliz Sir Avril Stein'in yaptığı araştırmalar da Hozistan ve Mezopotamya'nın ilk halkları ile Doğu İran halkı ve Kuzey Hint'in ilk yerleşikleri arasında güçlü bir bağlılık bulunduğunu göstermiştir. İran tarihi Profesör Şemsettin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1. cilt 2. basım 1987, sayfa 18. Hint uygarlığı ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Alman arkeolog, mimar ve sanat tarihçisi Ernst Herrefeld, Persepolis'te yaptığı kazılarda M.Ö. 3000 yılına ait birçok tarım aleti ve bakırdan süs eşyaları buldu. Bu eşyalar daha eski olan Orta Asya bulgularıyla hemen hemen aynıydı. Eşyalar bu halkın hayvanları ehlileştirdiğini, buğday ve arpa ekip biçtiklerini ortaya koyuyordu. Amerikan antropolojist H. Field, 19-1932, sayfa 203-9. AK Profesör Şemsettin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1. cilt 2. basım 1987, sayfa 8. Kazılar ve elde edilen bulguların ortaya çıkardığı gerçek, yukarı Mezopotamya'nın Alivyon ovalarında henüz toplum yaşamının oluşmadığı bir çağda İran yaylasına ileri bir uygarlığa sahip insanların gelmiş olmasıdır. Profesör S. Günaltay'ın Firdevsi'nin kullandığı tanımı kullanırsak, Ön Turan ya da Proto Alpen adını verdiği bu insanlar Türkistan'dan gelmişler, Kuzey İran'a yerleşerek buradan önce güney ve güneybatıya, daha sonra tüm Orta Doğu'ya yayılmışlardı. İran platosunun kuzeydoğusunda bu ırktan gelen insanlar özellikle dağlık bölgelerde hala yaşamaktadırlar. The Peoples of Asia, Ray Buxton, New York 1925, sayfa 112 ve Dixon, The Racial History of Man, New York 1923, sayfa 309, AK, AGE, sayfa 8. İran'ın 7000 yıl önceye giden bilinen tarihi, kuzeyden ve doğudan hiç bitmeyecekmiş gibi görünen göçlerin ve yarattığı sonuçların tarihi gibidir. Başlangıcı tam olarak saptanamayacak kadar eski olan ve M.Ö. 14. yüzyıla dek süren Orta Asya göçlerine İran'da M.Ö. 3000'lerde doğudan gelen Indus göçleri eklendi. İranlılık olarak adlandırılan toplumsal yapı bu göçlerin oluşturduğu iki ana etnik grup çevresinde oluştu. Her yeni gelen daha önce gelenlerle önce çatışıp sonra kaynaşarak siyasi örgütler ve ordular kurdular. Üretim teknikleri geliştirerek ekonomik gelişme sağladılar ve parlak bir uygarlık yarattılar. Orta Asya kökenli Medler, Indus kökenli Persler birbiri içine girerek yarattıkları uygarlığı sürekli geliştirdiler ve İran'ı günümüze dek getirdiler. Ön İran uygarlığı eriştiği düzey, kapsam ve nitelik olarak döneminin en ileri uygarlıklarından biridir. Bu uygarlık yalnızca İran'ı değil, çevresindeki geniş bir bölgeyi de etkileyen özgün bir kültür yaratmıştır. Milattan 25 yüzyıl önce yaratılmış olan kırsal İran uygarlığında teraslar halinde düzenlenmiş tarım alanları, akarsularla beslenen ovalar ve yer altında su akışını sağlayan dehlizler yapılmış, çok eski dönemlerden başlayarak titizlikle hesaplanmış ileri bir nada sistemi geliştirilmişti. Hayvan kökenli gübre kullanımı bulunmuş, hayvancılığın gelişimi için yem bitkileri yonca yetiştiriciliği yaygınlaştırılmış, hayvan ıslahı yapılmış ve tüm bunlara bağlı olarak sürekli ve çeşitli ürün veren bilimsel bir tarımcılık geliştirilmişti. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 10. cilt, sayfa 5747. İran tarihini Emleş, Hasanlu, Azerbaycan, Luristan gibi yerel kültürler dönemi M.Ö. 3000, M.Ö. 7. yüzyıl, Med İmparatorluğu İskit dahil dönemi M.Ö. 764, M.Ö. 550, Pers İmparatorluğu Akamanışlar dönemi M.Ö. 550-350, Büyük İskender ve Ardılları dönemi, M.Ö. 350-255 Part İmparatorluğu dönemi, M.Ö. 255 M.Ö. sonra 224, Sasani dönemi, M.Ö. 224-651 ve 651'den günümüze dek süren son dönem olarak 7 döneme ayırabiliriz. İran uygarlığı son birkaç yüzyıl sayılmazsa tüm dönemler boyunca kuşaktan kuşağa sürekli yenilenen ve her çağı etkilemiş olan evrensel niteliklere sahip bir uygarlıktır. İran uygarlığı sayısız dil ve lehçe, yazı türleri, din ve inanç sistemleri, etnik çeşitlilik ve bunların tümünün oluşturduğu kültürle doğal bir etnografya müzesi gibidir. İran'da tarih boyunca Çivi, Zend ve Pehlevi yazı türleri ile Zendçe, Persçe, Paraca, Pehlevice, Huzravareş ya da Züvarşen ve Parsça'nın temsil ettiği dil grupları kullanıldı. İran'a özgü bir din olan Zerdüştçülük kutsal kitabı Avesta'nın yazıldığı Zendçe, Sami, Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dan türediğine inanılan ve Araplar, İbraniler, Habeşlerden oluşan beyaz ırk kökenden gelen ve kendine özgü yazıya sahip bir dildi. Zendçe'nin konuşulup yazıldığı dönemde İran'ın kuzeyinde ve batısında yaşayan halk ön Türkçe konuşuyor ve Orta Asya'dan getirdikleri Çivi yazısını kullanıyordu. Türk tarihinin ana hatları Kaynak Yayınları 2. basım 1996 sayfa 280. Pers İmparatorluğu döneminde yapılan saray duvarları ve anıtlar üzerinde Anzanit, Asuri ve Farsi dillerinde yazıtlar vardır ve bunlardan Farsi olanlar Çivi yazısıyla yazılmıştır. Pehlevice, Partların kullandığı bir dildir. Kendi içinde uyumsuzluklar olan bu dil, eski Farsi'nin ortadan kalkmasından 500 yıl sonraya, yani 7. yüzyıldaki Sasanilere dek kullanıldı. Daha sonra ortadan kalktı. 11. yüzyıla dek kullanılan ve günümüz Farsçasına, Persan yakın olan Parsça, Firdevsi'nin Şahnamesinden sonra hızlı bir gelişim göstererek kültür edebiyat dili haline geldi. Bugün kullanılmakta olan Farsça bu dildir. AGE sayfa 281. İran, karmaşık dil yapısıyla birbiri içine giren ve hemen hiçbir dönemde bütünleşmeyen ilginç tarihsel dönemlerden geçmiştir. Öyle dönemler olmuştur ki, saray çevresi, din adamları, halk ve memurlar kendi aralarında ayrı diller konuşmuşlar, ayrı yazı türleri kullanmışlardı. Sasaniler döneminde hükümdar ve yönetici sınıf aralarında Huz, Oğuz dili konuşuyordu. Bu dil, yüksek sınıfın kültür ve sanat diliydi. Kuzey İran'da Azerice, Sevat bölgesinde Süryanice kullanılıyordu. Resmi sözleşmeler ve hükümdarın iletişimi için özel bir dil geliştirilmişti. Edebiyat, felsefe ve tıp dili kendine özgü kurallara sahipti. Halkın devlet sırlarını öğrenmemesi için yetkililer dışında kullanılması yasaklanmış olan neredeyse şifreli bir dil geliştirilmişti. AGE sayfa 282. Dil ve yazı alanındaki karmaşık ortam Farsçayı olumsuz etkilemiş ve diğer dillerin etkisini açık hale getirmişti. Bu dillerin en başında doğal olarak Türk unsur içinde yaygın olan ve sağlam bir kök yapısına sahip Türkçe yer alıyordu. Bugün de kullanılan ve ilk bakışta köklerinin Farsça olduğu sanılan birçok sözcük Farsçaya Türkçeden geçmişti. Aramice ve Pehlevice arasındaki karışmanın bir benzeri Türkçe ile Farsça arasında yaşanmış, karşılıklı olarak yoğun bir sözcük alışverişi olmuştur. Türkçeden Farsçaya balık, kent ve suda yaşayan canlı, mah, kent, mahi, balık, kon, mesken, han, kanca, hançer, tamu, cehennem, tamağı, kor, kalıcı ateş, hur, güneş, akkor, beyaz ateş, akker, us, akıl, huş, yara, yare gibi sözcükler başta olmak üzere pek çok sözcük geçmiştir. AGE sayfa 283. Günümüz Farsçası, Firdevsi'ye ve 35 yıl uğraşarak yazdığı 60 bin beyitten oluşan Şahname'ye dek çok şey borçludur. O dönemde eldeki hemen tüm belgeler, yazılı ve sözlü destanlar, Pehlevi dilindeki Hudaynamenin tümü incelenerek yazılan bu yapıt, Farsçayı yeni ve sağlam dil bilgisi, gramer kurallarına kavuşturmakla kalmamış, eriştiği ün ve yaptığı etki nedeniyle Farsçayı dönemin kültür ve edebiyat dili haline getirmişti. Türk yazar ve şairler Farsça yazmaya başlamışlar, bu kez Farsçadan Türkçe'ye birçok sözcük girmiştir. Hindistan, Orta Asya ve Mezopotamya'nın buluştuğu kavşakta yer alan İran, Büyük, küçük, yeni, eski ya da etkili etkisiz hemen tüm Asya dinlerini ve bu dinlerin sayısız mezhebini birlikte yaşatmış bir ülkedir. Yerel din, Mazdeizm başta olmak üzere Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık ve diğer pek çok inanç sistemi İran'da varlığını sürdürebileceği bir ortam bulmuştur. Bu ülkede çok ve çeşitli inanç biçimi öylesine iç içe geçmiş ve o denli birbirini etkilemiştir ki dinler tarihinin henüz bilinmeyen, belki de hiç bilinmeyecek olan sorunlarının büyük bölümü bu ülkede yaşanmıştır. Fransız tarihçi J. Brissot'un söylediği gibi dinler tarihinin hiçbir bölümünde kuşkular ve kararsızlıklar İran dinlerinin incelenmesinde görüldüğü kadar çok ve ağır olmamıştır. AGE sayfa 284. İran tarihinin ilk döneminde geçerli tanrı kavramı, eski Türklerdeki doğacı anlayışın dayandığı ve tek tanrılığı temsil eden gök tanrı kavramının hemen aynısıdır. Tanrı, göğün tüm çevresi ve evrenin yaratıcısıdır. Giysisi gök kubbedir. Kendisini doğanın her yerinde belli eder. Varlığı sonsuz ve saltık, mutlak olan nurdur. Hem bu dünyanın hem öbür dünyanın tek hakimidir. Bunlar çok eskiye giden Orta Asya inancının temel yaklaşımlarıdır. Ön Türk uygarlığı, Haluk Tarcan, Töre Yayın Grubu, sayfa 155 ve Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 4. Basım 2000, sayfa 176. Milattan önce 7. yüzyılda ortaya çıkan Zeratustra, Mazdeizm, Mazdesini adı verilen dini geliştirdi ve görüşlerini Avesta adlı kitapta topladı. Kendinden önce geliştirilmiş olan Tanrı'nın birliği kavramını genel olarak kabulleniyor ve siyaset de içeren görüşleriyle eski Grek ve Roma'ya dek geniş bir alanda tanınıp tartışılıyordu. Ne kadarının ona ait olduğu tartışmalı olan Avesta'da dinsel görüşlerinin yanı sıra örneğin yerleşik göçebe ilişkisini ele alıyor ve göçebeleri yerleşiklere sık sık saldıran, yerleşik düzene düşman ve yalan peşinde koşan zorbalar olarak değerlendiriyordu. Ana Britannica, Ana Yayıncılık Arşiv 32. cilt sayfa 291. Zerdüşt inancına göre tapılacak tek tanrı büyük ve yüce Hürmüz'dür. Ahura Mazda. Maddi ve manevi dünyaların yaratıcısı odur. Birbirini izleyen karanlık ve aydınlığı, evrensel adaleti ve ahlakı o yaratmıştır. Hakimi olduğu dünyayı melekleri aracılığıyla o yönetir. En önemli melek, insanların dostu olan Mitra her zaman onun yanındadır. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları 3. Basım 2000, sayfa 177 ve Ana Britannica Ana Yayıncılık AŞ 32. cilt sayfa 372. Zerdüşt inancında tek tanrılıkla çelişmeyen ve diğer tek tanrılı dinlerdeki şeytana denk gelen Ehriman adlı bir tanrı ya da şeytan daha vardır. Savaşları çıkaran, yoksulluk ve hastalıkları yaratan, kötülük ve yıkıcılık yapan Ehriman'dır. Ancak sonuçta Hürmüz galip gelecek ve yeryüzüne iyilik egemen olacaktır. Manevi cepheden tarihte İran, Yakup Kenan Necefzade, Neşriyat Yurdu Yayınları 1966 sayfa 24. Zerdüştçülükte ibadet ve dinsel ayinler çok basittir. Basit olduğu için herhangi bir tapınak yapısına gereksinim duyulmaz. Yüksek tepelere ateşler yakılır ve hiç söndürülmez. Kutsal sayılan alevlerin Hürmüz'ü temsil ettiğine inanılır. Ateşe önem verilip saygı gösterilir ama ona tapınılmaz. Zerdüştçülük ateşe taparlık değildir. Esin kaynağı doğa olduğu için doğa ve insana çok önem verilir. Yeni yıl ilkbaharın ilk günü olan Nevruz'la başlar ve bir bayram coşkusuyla karşılanır. Zerdüştçülüğe göre insanlar öldükten sonra yargılanacak ve dar bir köprüden karşılık köprüsü Çin Vat Peretu geçeceklerdir. Günahı olanlar cehenneme düşecek, orada Ehriman'ın eziyetlerini çekeceklerdir. Antik çağ dinlerinin en temiz ve insancılığı kabul edilen Zerdüştçülüğe inanan insanlar ibadetlerini her zaman şu sözlerle başlardı. Tüm iyi düşüncelere, tüm iyi sözlere ve tüm iyi şeylere değer veririz. Her iyi şeyi temiz olarak koruyacağız, Görevimiz kötülüklerle mücadele etmektir. Toprağı tarıma açmak, oradaki kötü otları yok etmek, kötüyle mücadele etmek demektir. Bu nedenle tarımla uğraşmak bir erdemdir. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, Kaynak Yayınları, 3. Basım 2000, sayfa 177. Orta Asya'dan Kalde'ye, Sümer'den Hindistan'a, Etiler'den Asurlulara dek birçok kültürden pay alarak gelişen İran uygarlığı, binlerce yılın sağladığı birikimle büyük bir olgunluğa, özgün bir inceliğe ve uyumlu bir bütünlüğe ulaşmıştır. Bu büyük uygarlık içinde edebiyat, bilim, felsefe, heykelcilik, resim, el sanatları, mimarlık ve kent planlaması alanlarında dönem dönem çağını aşan yapıtlar üretildi. Ancak İran'ı herhalde en çok öne çıkaran siyaset, eğitim ve kamu yöneticiliği konularında sağlanan birikim olmuştur. Dünyanın büyük bölümü ilkel bir gerilik içindeyken İran'da bu konularda son derece nitelikli uygulamalar yapılıyordu. İran kültürünün kökenleri M.Ö. 3000'lere dek gitmektedir. Arkeolojik kazılarla elde edilen bulgular İran'ın tarihi konusunda yön verici bilgileri ortaya çıkarmaya başlamıştır. Ayrıca M.Ö. 7. yüzyıla dek giden 27 yüzyıllık dönem zaten İranlılarca yazıya dökülmüş durumdadır. Firdevsi ile Doruk noktasına varan yazılı belgeler bu tarihi öğrenmek isteyenler için çok zengin bir kaynaktır. Yazılı İran edebiyatı önemli oranda Zerdüşt'ün kutsal kitabı Avesta ile başlar. Ancak daha eski dönemlerde çivi yazısıyla yazılmış duvar ve anıt yazıtlarını da buna eklemek gerekir. Avesta'da İran edebiyatının en eski şiir örnekleri olan Gata, Gasalar bulunur. Avesta'dan sonraki eski dini belgeler içinde Turfan, Orta Asya'da ele geçirilen ve M.Ö. 3. yüzyılda ortaya çıkan Mani dini ile ilgili metinler önemlidir. Bu metinlerde İslam öncesi edebiyatın ilk coşkun, lirik örneklerine rastlanır. M.Ö. 3. yüzyıl ile M.Ö. 9. yüzyıl arasındaki Orta Farsça döneminde İran edebiyatı biri yiğitlik ve dinle ilgili destanlar, öteki tartışma ve eleştiriye dayalı bilgelik yapıtları olmak üzere iki doğrultuda gelişti. Şahname ve Hudeyname bu dönemin sonlarında ortaya çıkan başyapıtlardı. Yarı efsanevi, yarı tarihi bir yapıt olan Hudeyname, kendinden sonra yazılan tarih kitapları için vazgeçilmez bir kaynak olmuştu. 12. yüzyıldan başlayarak Farsça, Anadolu'dan Hindistan'a dek birçok halkın ortak kültür dili durumuna geldi. Ülkeler arasında kesin sınır konamayan Samanilerden Selçuklulara, Gaznelilerden Kaçarlara dek özellikle Türklerin egemen olduğu devletlerde uluslararası bir edebiyat ortaya çıktı. Hindistan, Türkistan ve Afganistan bu edebiyattan olumlu yönde etkilendi. Değişik etnik yapıya sahip yazarlar kendi dilleri yanında Farsça yapıtlar ürettiler. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 10. cilt sayfa 5755-56. Kuzey, Kuzeydoğu ve Batı İran'da kazı yapan bilim adamları bu bölgelerde kaynağı Aral Gölü ile Altay Dağları arasındaki bölge olan Orta Asya kültürünün ürünleriyle karşılaştılar ve bu kültürün İran'a yayılış yönlerini belirlediler. Buluntular, Avrupa henüz yontma taş, Paleolitik dönemini yaşarken İran'da kuzeyden güneye inerek yayılan bakır çağına ulaşıldığını gösteriyordu. İran Tarihi Ordinarius Profesör M. Şemsettin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Basım Evi 1987, sayfa 73. Arkeologlar Cemdet Nasr'da buğday ve altı sıralı arpa bulmuşlardı. Historie de İran Antik, George J. Cameron, P28, AKAGE, sayfa 73. Aynı buluntular Kuzeydoğu İran'daki Anav'da yapılan kazıların en alt tabakalarında da bulunmuştu. Ayrıca İran'ın her yanında bulunan renkli keramikler, koyun ve uzun boynuzlu hayvan resimleri bu hayvanların ehlileştirildiğini gösteriyordu. Keramikler İran'da Orta Asya'dan hemen sonra bakır çağına geçildiğinin göstergesiydi. Sus'ta bulunan keramiklerin daha gelişkinleri Zagros'taki Nehavend, Continue et Grisman, Sayriya, 14E1993, 1-11, AK, AGE, sayfa 73 ve Kirmanşah'ta Demakkonemmen 21-126, AKAGE sayfa 73. Güneyde Buşir'de Pezardmen 15-13-19, AKAGE sayfa 73. Tahran yakınlarında Demakkonemmen 20-115, Şiraz'da American Journal Semitic Language and Literature L1-1934-35-208 Hayfield AKAGE sayfa 74 ve Keşan'da. Illustrated AU Pop 1934-15 AKAGE sayfa 74 bulunmuştu. Eski İran'daki ilk devlet örgütlerinin küçük beylikler halinde Altay Dağları eteklerinden gelen insanlar tarafından kurulduğu, bugüne dek ele geçen yazılı tablet ve dikili taş sitellerden anlaşılmıştır. Bunlar başlangıçta bir yerleşim yeri site ve çevresindeki toprakları içeren küçük topluluklardı. Zamanla genişleyip devletleştiler. İran'da ilk büyük devlet M.Ö. 2000'lerde Elam bölgesinde bu topluluklardan biri olan Silhahalar tarafından kuruldu. Bu devlet hanedan temeline dayanıyordu ancak federatif bir yapıya sahipti. Hanedanın en büyük güçlü ve kişisi büyük hükümdar olarak tanınıyor, diğer beylikler ona bağlı olarak varlıklarını sürdürüyordu. Her beyin ileride büyük hükümdar olma şansı vardı ve bu şans tümüyle iyi yetişme, yönetim yeteneği ve askeri yeterlilik ölçütlerine bağlanmıştı. İran Tarihi Profesör Şemsettin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1987 sayfa 75-76. Türk yönetim anlayışının Orta Asya'ya özgü bu biçimi On Oklar'da, Büyük Hun Devleti'nde, Tukyular'da, bunlarla aynı kökten inen partlarında ve yüzlerce yıl sonra Selçuklular ve Osmanlılar'da temel işleyişinde fazla bir değişiklik yapılmadan kullanıldı. AGE sayfa 76. Bu devletler egemenliği altına aldığı inançlarına, yaşam biçimlerine, ekonomik etkinliklerine karışmadılar ve onların devlet organlarında görev almalarını engellemediler. Bu yöntem ve anlayış Persler ve Sasanilerde de geçerli oldu. Akamenişlerden Pers hükümdarı Darius, imparator olunca yerel hanedanlıkları ortadan kaldırmadı, onlara dil ve geleneklerini, dinlerini, yerel kurumlarını koruma ve kullanma yönünde haklar tanıdı. Yahudiler bu hakka dayanarak Kudüs'e döndüler ve ibadet yerlerini yeniden açtılar. Yahudi peygamber Azra 5-2 AKAGE sayfa 170. Akamaniş dönemi Asur ve Babil saldırganlığına karşın eski dünyanın en barışçı, adaletli ve özgün dönemi oldu. Pers devleti döneminin en güçlü ve düzenli gücü olarak Pamir'den Akdeniz'e dek uzanan büyük bir coğrafyada gerçek bir Doğu Konfederasyonu yaratmayı başardı. İran Tarihi Profesör Şemsettin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1987, sayfa 262. Akamanişlerde büyük hükümdarın yönetim yetkileri sınırsızdı ancak imparatorluğu oluşturan 7 büyük Pers ailesinin de devlet işlerinde söz hakları vardı. Bu ailelerin önderleri büyük hükümdarla bir araya gelir, ona danışmanlık yaparlardı. Görüşmelere gerek görüldüğünde diğer yerel büyükler de çağrılır ve önemli devlet kararları bir tür meclis olan bu geniş kurullarda alınırdı. Alınan kararlar eyaletlerde büyük hükümdar tarafından atanan ve sürekli olarak denetlenen valilerce satrap uygulanırdı. AGE sayfa 263. Akamaniş devleti birbirleriyle ilişkili ve merkeze bağlı 23 eyaletten oluşuyordu. Her eyalette Üçler Kurulu adı verilen yerel yönetim birimi vardı. Bu birimler yönetim ve vergi işlerine bakan sivil vali satrap, yerel birliklere komuta eden bir askeri vali ve büyük hükümdarı temsil eden bir yüksek memurdan oluşuyordu. Bu üç üst yetkili kendi görevlerini yaparken aynı zamanda birbirlerine her konuda yardımcı olurdu. Üçler Kurulu, büyük hükümdarın gözü ve kulağı olarak tanımlanan genel müfettişler, Missi Dominikçe ayrıca denetlenirlerdi. İran, Raymond Fron, Hilmi Kitabevi, 1943, sayfa 65. Yönetim düzeni idari ve siyasi yapıya uyum gösteren gelişkin bir hukukla bütünleştirilmişti. Devlet başkanları ülkeyi iyi yönetmek ve yeryüzüne adaleti yaymakla yükümlüydüler. Bu iki yükümlülük, sorumluluğu her zaman taşınacak olan temel görevlerdi. Büyük hükümdar aynı zamanda büyük yargıçtı. Hükümdarlar devlete karşı işlenen suçları kişisel olarak yargılama yetkisine sahiptiler. Ancak hukuksal işleri atadıkları yargıçlara bırakıyorlardı. Atadıkları yargıçların hak ve adaletten ayrılmamalarına büyük önem veriyor ve onları sıkı biçimde denetliyorlardı. Eyaletlerde valilerin merkezde ise hükümdarların başkanlığında bölgesel ve merkezi yüksek adalet divanları kurulmuştu. Bu divanlar hem yargıçların verdiği kararları denetler hem de kendisine yapılan başvuruları karara bağlardı. Yargı kararlarında hukukun üstünlüğüne ve dürüstlüğe çok önem verilirdi. İmparator Kambis döneminde bir yargıç rüşvet aldığı için ölüm cezasına çarptırılmış ve ders olsun diye mahkemedeki koltuğu yüzülen derisiyle kaplanmıştı. Herodotos 3 AK Profesör Şemsettin Günaltay, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1987, sayfa 264. İran uygarlığının geliştirip yetkinleştirildiği yönetim anlayışı ve hukuksal işleyiş hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde diğer uygarlıkları olumlu yönde etkiledi. Eski İran yaşamında geçerli olan erdemleri dile getiren antik Grek kaynakları, işte ve ticarette dürüstlük, sözde doğruluk, ilişkilerde mertlik, duruluk gibi yüksek ahlak ilkelerinin İranlıların genel davranışları olduğunu söyler. Herkes yüksek ahlaka erişmek ve onu korumak zorundadır. Kendisinin ve toplumun esenliğini korumak, kötülük ve haksızlıklarla mücadele etmek her bireyin temel görevidir. Birinci Darius'un mezarına yazdırdığı şu sözler, antik çağ İran ahlakının niteliğini gösterir. Adaleti sevdim, yalandan nefret ettim. Yaşamım boyunca tek dileğim, yetime ya da dula karşı hiçbir biçimde haksızlık yapılmaması oldu. Yalancıyı şiddetle cezalandırdım, doğru söyleyeni, tarlasını, süreni ödüllendirdim. Dawson of Conscience, Brestet, AKAG sayfa 304. İran uygarlığının yönetim biçimi ve hukuksal işleyiş alanında ulaştığı düzey.